Küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, Küresel Analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran, program sunucunuz ben Murat Yeşiltaş ve ana kumanda masasında sesimizi sizlere teknisyen Tolga Kökten iletiyor. Can merhaba.
Merhabalar.
Şimdi bugün önemli bir konuyu konuşacağız aslında. G20 zirvesini konuşacağız. Sen ekonomi politikalarını çok yakından takip ediyorsun. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gerçekleşti G20 zirvesi. G20 soğuk savaş sonrası kurulmuştu bildiğin gibi Can.
Evet.
Küresel ekonomiyi toparlama, sorunları çözme ve ilk 20 ekonominin bir araya gelerek bütün küresel ekonomik meseleleri konuşması üzerine bir gündem olarak ortaya çıkmıştı. Daha sonra örgütlü bir yapıya dönüştü ve Birleşmiş Milletler'den sonra en etkili yapı olarak hala varlığını koruyor. Tabii bu zirve birçok açıdan önemliydi. Sen de yakından takip ettin. Hindistan'da olması bakımından önemliydi. Çünkü Hindistan bildiğin üzere Çin'i nüfus olarak geçmiş, İngiltere'yi de ekonomik olarak geçmiş bir ülke. Yani 6. büyük ekonomi Hindistan şu anda. Çin'in nüfusunun da 1.3 milyar olduğunu düşünürsek Hindistan'ın şu anda nüfus bakımından en büyük sayıya sahip ülke olduğunu biliyoruz. Kendi jeopolitik politikalarında bir farklılık söz konusu. Daha yukarı ölçekte baktığımızda ABD-Çin rekabeti var. Onun altında ise Hindistan batıyla aslında bir tür hareket etme noktasında davranıyor ve Çin'le bölgede rekabet ediyor. Rusya Devlet Başkanı ve Çin Devlet Başkanı katılmadı biliyorsun toplantıya. Bu bir evet. Zayıflık ama aynı zamanda elbette böyle bir toplantıya katılmaları da böyle bir jeopolitik ortamda çok mümkün değil en azından Putin için. Öte yandan bir proje ortaya atıldı. Bu projeyi değerlendirelim istiyorum. Hem de genel olarak G20'yi konuşalım. Hindistan yeni bir ticaret rotası ortaya koydu. Bu Mumbai'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne deniz yoluyla, oradan tren yoluyla karadan Hayfa Limanı'na, yani İsrail'deki Hayfa Limanı'na Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün ve İsrail'i geçerek oradan da deniz yoluyla Pire Limanı'na gidecek bir ticaret yolu bu. Ve Avrupa ve Amerika bu projeyi, yani mutabakat metninin imzalanması noktasındaki projeyi 6 ülke arasında imzaladı. Hemen hızlıca destekledi. Tabii ortaya sorular atıldı. Acaba bu Çin'in kuşak yol projesine alternatif bir proje mi olacak? Hindistan burada nasıl bir oyun oynamak istiyor? Ekonomik olarak, siyasi olarak nasıl bir oyun oynamak istiyor? Türkiye'den buna bir cevap geldi. Sayın Cumhurbaşkanı Hindistan dönüşünde Türkiye'siz bir koridor mümkün değildir dedi. Bütün bunları konuşalım. Yeni bir uluslararası siyaset içerisinde Hindistan'ın yükselen rolü. Ne diyorsun Can, G20 ile ilgili senin gözlemlerin neler?
Tabii çok önemli bir G20 zirvesine daha şahitlik ettik. Senin de bahsettiğin gibi küresel açıdan çok ciddi jeopolitik güç mücadeleleri var. Bir yanda Ukrayna Savaşı, diğer yanda Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'i çevreleme stratejisi, küresel ekonomide yaşananlar, özellikle işte merkez bankalarının faiz artırarak enflasyonla mücadele politikaları, yine küresel gıda arzı ile ilgili Rusya kaynaklı, Ukrayna kaynaklı endişeler ve bir yandan da Çin ile Hindistan arasında yaşanan yeni gerginlikler. Tam bunların konjonktür olarak üstüne gelen bir G20 zirvesi oldu. Zaten zirvenin doğası da bunu bize gösterdi. Rus ve Çin devlet başkanları toplantıya katılmayarak pozisyonlarını netleştirdiler. Burada tabii birçok başlık var aslında. Sayın Erdoğan'ın da önemli burada görüşmeleri oldu. Şunu tabii ifade etmek lazım. Hani bahsettiğin yeni koridor, Çin'in oluşturmaya çalıştığı dünyadaki lojistik ağ alternatif, Hindistan'ı Batı ülkelerine bağlayacak bir hat oluşturma çabası. Bunun paydaşları olarak da Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün, İsrail ve Yunanistan. Evet. Oradan da İtalya'ya kadar uzanan bir hattan bahsediyoruz. Ama genel anlamda işin uzmanları bunun hiç de rasyonel olmadığını, daha sembolik bir değer ifade ettiğini söylediler. Bir defa siz bir ürünü önce Hint limanından alıp işte tabii. Birleşik Arap Emirlikleri'ne taşıyorsunuz. Oradan tren yoluyla Suudi Arabistan'a, ardından Ürdün'e, ardından İsrail, oradan tekrar gemiye naklediyorsunuz. Oradan tekrar Yunanistan'a, yeniden tren. Ya bunun hiçbir makuliyeti yok. Zaten Hindistan'dan giden ürünler gemiyle Süveyş Kanalı üzerinden Avrupa'ya direkt ulaşabiliyor. Bunun nasıl bir manası olabilir? Tabii çok ciddi bir soru işareti var burada.
Yani oradaki yüklem, yani ulaşım süresi 21 gün sanırım Süveyş Kanalı'ndan gidince. Burada 16'ya düşeceği iddia ediliyor.
Ya mümkün ama değil bu. İndir bindir bile yapılsa bunun evet. 16 güne düşmesi hiçbir şekilde mümkün değil ve çok daha maliyetli olacak. Bir, bir ürünü yani. Defalarca indirip bindirip yeniden taşıyamazsınız ve güvenlik ne kadar sağlanabilir? Yani Ürdün'den geçecek, İsrail'den geçecek, Suudi Arabistan'dan geçecek. Ya hiçbir makuliyeti bana göre yok açıkçası. Ben biraz evet. haritaya açıp bakıp irdelediğim hı-hı. zaman çok rasyonel gelmedi bana. Genelde de uzmanların görüşlerine de baktığım zaman ilgili lojistik uzmanların bunun pek bir makuliyeti olmadığını, daha ziyade Çin'e alternatif Hindistan'ı sisteme entegre etmeye yönelik yapılmış bir hı-hı. çaba olarak okumak mümkün. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ne söyledi? Yani Türkiye'yi de bypass eden bir bu sistem. Evet. Yani Mısır'ı genel anlamda Süveyş kanalını bypass ediyor. Çok makul görmediğimi ifade etmek istiyorum. Tabii bunun ötesinde zirveye yansıyan önemli başlıklardan biri de ortak bildiri konusunda ülkelerin evet. tam olarak uzlaşamamasıydı. Burada evet, özellikle evet Ukrayna Savaşı'na ilişkin, küresel gıda güvenliğine ilişkin farklı pozisyonlar söz konusu oldu. Burada haklı olarak bir bloklaşma da var. Rusya ve Çin birlikte hareket ederken Batı ülkeler farklı bir pozisyon aldılar Ukrayna meselesinde ve G20'nin toplantılarında da bunun yansıdığını gördük. Ortak bir karar alınamadı ama Türkiye'nin girişimleri oldu. Türkiye hı hı. özellikle burada bir Ukrayna savaşına yönelik bir barışçıl çözüm ve buradan küresel gıda güvenliğinin temini için bir sonuç ortaya çıkmasını arzu ediyordu. En azından bildiriye evet. belli ölçekte bunu sokmayı başardı.
Yansıdı bu.
Evet, bu Türkiye adına yine bir kazanım oldu. Türkiye'nin burada 3. yol siyasetinin G20'de de kendisini bir kez daha göstermiş oldu diye düşünüyorum açıkçası.
Burada Lavrov'la da bir görüşmesi oldu biliyorsun Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Tekrar Putin'le bu konunun konuşulacağı not edildi basına dün yansıyan demeçlerde. Burada sen bir ihtimal görüyor musun? Bir olasılık var mı tekrar Rusya'nın dönmesi konusunda veya Batılıların bazı noktalarda ambargoları yumuşatması, özellikle ödemeler sistemi ve gübre ihracatı konusunda?
Yani elbette çok kötümser değilim ama iyimser olmak için de şu an için maalesef bir neden yok. Türkiye'nin anlamlı girişimleri devam ediyor. Sayın Fidan da Erdoğan liderliğinde ciddi anlamda mesai sarf etti bu bağlamda. Şimdi Rusya'nın beklentileri var ve genel anlamda da haklı kabul edilen beklentiler. Burada özellikle Ukrayna ile birlikte Rus tahılının da emtiaların da ilgili küresel piyasalara erişimi isteniyor. Bunun için işte alternatifler de önerildi. Ziraat Bankası üzerinden Swift sistemine Rus bankaların bazılarının dahil olması. Yine Rus evet. gemilerine yönelik bu sigorta yaptırımlarının kaldırılması ve böylece Rus tahılının da uluslararası piyasaya ihraç edilmesinin sağlanması. Bu beklentileri var ama henüz Anglo-Sakson ülkelerinden özellikle de Amerika ve İngiltere'den yanıt gelmiş değil. Top bir onların tarafında. Burada artık şunu görmeleri gerekiyor. Yani küresel enflasyonun düşürülmesi arzu ediliyorsa ki Amerika Birleşik Devletleri'nde de artık başkanlık seçimleri yavaş yavaş konuşulmaya başlandı biliyorsun.
Doğru.
Biden'da ciddi meydan okumalarla karşı karşıya. Şimdi Trump gerçeği yeniden tezahür etmeye başladı. Kamuoyu anketlerde Biden'ın kabul oranları çok düşük. Bunun önemli bir kısmı da ekonomi sebebiyle ve yükselen enflasyon burada ABD ekonomisini tehdit ediyor. Şimdi Merkez Bankası Fed faizleri yükselterek bir şekilde enflasyonu bastırdı ama enflasyon beklentilerinin yeniden yavaş yavaş kötüleşmeye başladığını görüyoruz ki burada yükselen enerji fiyatları işte hem Brent hem Amerikan hem petrolünün 90 dolarlar seviyesine gelmesi ki 100 dolarlar artık konuşuluyor. Bunlarla birlikte küresel gıda emtiaları eğer yeniden yükselirse Amerika'daki enflasyonun da tekrar artmaya başladığını, Fed'in daha fazla faiz artırması gerekliliği ortaya çıkar. Bu da Biden'ın hiç istemeyeceği bir şey olur. Dolayısıyla bunları birlikte okumak gerekiyor. Putin aslında akıllıca bir hamle yaptı yani. Sadece küresel gıda güvenliğini kendi kontrolüne almadı. Aynı zamanda Suudi Arabistan'la OPEC Plus anlaşması yaparak, üretim kısıntılarını sağlayarak petrol piyasalarında da bir yükselişe gitmesini sağladı. Bu da küresel enflasyonu artıran ikinci bir baskı unsuru oldu. Dolayısıyla bu da Rusya'nın elini sahadaki mücadelede ve onun dış çevresinde yaşanan güç mücadelesinde güçlendirmiş oldu diye düşünüyorum.
Evet, bu buradan hareketle yine Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basına verdiği mülakattan yola çıkarak bir iki soru daha sormak istiyorum sana. Bir tanesi, senin de çok yakından takip ettiğin bir konu, Mısır konusu. Evet. 2013'ten bu yana Katar'ı dışarıda tutarsak ilk resmi görüşme Katar'daki bir el sıkışmaydı.
Doğru.
Ama iki lider baş başa görüştü ve bundan sonra Mısır'la ilişkilerin eski zeminine oturması için Dışişleri Bakanları ve İstihbarat Servisleri noktasında bir ilerleme kaydedilecek gibi anlaşılıyor. Beklentin nedir burada?
Evet. Tabii burada önemli bir zirve oldu. Hem heyetler arası hem de baş başa görüşmeler yaşandı. Sayın Erdoğan gazetecilere verdiği mülakatta da Sisi'nin Erdoğan'ı Mısır'a davet ettiğini ama kendisinin de Sisi'yi Türkiye'ye davet ettiğini söyledi. Şu anda böyle bir beklentimiz var dedi ve bunun altyapısını oluşturuyoruz. Yani önümüzdeki aylarda Abdülfettah Sisi'nin Türkiye'yi ziyaret etmesi de şaşırtıcı olmayacaktır. Burada bir normalleşme çabası var. İki taraf da bunu çok arzu ediyor. İki taraf da artık bir kaybet sarmalından ziyade geçmişte yaşananları geride bırakarak çıkarlar doğrusunda geleceğe bakma arzusunda. Evet. Mısır'ın çok büyük meydan okumaları var. Şu anda çok ciddi ekonomik kriz içerisindeler. İşte bir yandan su arz sıkıntısı yaşanıyor. Çünkü Etiyopya Rönesans Barajı üzerinden su tutmaya devam ediyor. Mısır'ın nüfus artışı ve onun gıda güvenliği açısından Türkiye'ye ciddi anlamda ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Türk şirketlerin çok ciddi Mısır'a yatırımları var. Bunda artma potansiyeli var. Keza Türkiye açısından da Mısır çok önemli. Afrika'ya açılan önemli bir kapı. Türkiye'nin bir pazar olarak gördüğü bir bölge. Dolayısıyla bunlar önemli. Yine jeopolitik açıdan baktığımızda işte ortak meseleler var. Bunların başında Libya geliyor. Libya konusunda hala belli bir noktada taraflar buluşamasa da eskisi kadar sert bir çatışmanın ve mücadelenin tarafı değiller. Bu da önemli. Yine Körfez ülkeleriyle Türkiye'nin normalleşmesinin Mısır-Türkiye ilişkilerine çok ciddi olumlu etkileri var. Tüm bunları birlikte okuduğumuzda temel meselelerin büyük ölçekte halledildiğini görüyoruz. Evet. Mısır'ın yine tabii çeşitli talepleri var. Türkiye'nin karşılayamayacağı beklentiler var. Bunun olmayacağını Erdoğan net bir şekilde muhtemelen karşısındaki taraflara aktardığını düşünüyorum. Mısır'ın bu beklentilerden vazgeçmesi gerekiyor. Keza yine Mısır medyasının da biraz normalleşmesi, rasyonelleşmesi gerekir. Hala Türkiye yönelik olumsuz bir kampanya içerisindeler. Ve bu normalleşme görüşmelerini sanki Türkiye mecbur kalmış da yapmış gibi bir aktarma çabası var. Bunun da bir an önce son bulup daha rasyonel bir zemine ulaşması gerekiyor. Benim öngörüm de ihtiyatlı bir iyimserlik çerçevesinde yavaş yavaş bu olumlu seyrin devam edeceği. Büyükelçiler zaten atandı. İlgili yatırımlar artıyor. Türk şirketlerin yatırımların artmaya başladığını gördük. Vize ile ilgili kolaylıklar sağlanmaya başlandı yeniden. Türk vatandaşları artık kapıda vize alabiliyor Kahire ve diğer bölgelerde. Türkiye'den çok ciddi bir turizm potansiyeli var Mısır'a. Mısır çünkü çok ucuz bir ülke. Türk turistleri Avrupa'ya nazaran çok daha ucuza, belki 1/4-1/5 maliyetle Mısır'da tatil yapabiliyorlar. Bunların hepsi karşılıklı olarak birbirini besleyen, destekleyen süreçler.
Son soru da Amerika Birleşik Devletleri ziyareti var biliyorsun önümüzdeki hafta. Evet. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı olacak. Cumhurbaşkanı Genel Kurul'a seslenecek ama Türk-Amerikan ilişkilerinde bir çıkmazda doğru mu gidiyoruz F-16 konusunda? İsveç meselesinin çok daha sıkı bir şekilde ABD'liler tarafından İsveç karşılığında sürekli masaya yatırıldığı ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı da artık bunu açıkça söylemekten İmtina etmiyor. Ne diyorsun orada?
Doğru, yani Sayın Erdoğan G20 zirvesinde Biden'la ilgili bir şeyin de paylaştı. Yine F-16'nın gündeme getirildiğini, F-16 bağlamında İsveç'in üyeliğinin NATO'ya gündeme getirildiğini ifade etti. Sonradan Amerika bunu yalanladı. Yani Amerika'nın böyle bir şartı yok, birbirinden ayrı meseleler gibi ama bunun doğru olmadığını herkes biliyor. Biden da bunu aslında ifade etmişti. Şimdi burada Amerika diplomasi yapsa da bir gerçek var, o da Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye ilişkin Türkiye'nin bazı taleplerini İsveç'in üyeliğinin veto edilmemesine bağlı olduğunu ortaya koydu. Erdoğan da bir şey net bir şekilde ortaya koydu. Amerika Birleşik Devletleri nasıl kongreyi öne çıkartıyorsa bizim de Türkiye Büyük Millet Meclisimiz var. Sonuçta Türkiye'nin çıkarını olmayan, evet, Türkiye'nin taleplerinin karşılanmadığı bir noktada Büyük Millet Meclisi'nde İsveç'in üyeliğini kabul etmeyeceğini gündeme getirdi. Bu bir pazarlık bence burada yürütülüyor. Hı-hı. İki tarafta istediğini maksimum derecede alma gayretinde. Buradan büyük bir kriz çıkacağını ben düşünmüyorum. Tarafların çünkü iki tarafında yeni kriz yaşamaya lüksü yok. İki tarafında ciddi meydan okumaları var ve artık ilişkilerin en azından belli bir seviyede tutma arzusundalar. Dolayısıyla bence taraflar bunu bir şekilde yönetecek. Türkiye, İsveç'in biraz daha belli adımlar atmasıyla meclisten onayı geçirecek. Amerika Birleşik Devletleri de muhtemelen Biden'ın Beyaz Saray'ın devreye girmesiyle kongrenin onayı alınacak ve F-16 süreci başlayacak ve yine belli alanlarda özellikle Türkiye'nin ekonomik programının küresel kuruluşlar tarafından desteklenmesi konusunda çeşitli adımlar göreceğiz ki Dünya Bankası'nın yaptığı açıklamaları bu bağlamda yorumlamak lazım. Daha önceki 18 milyar dolarlık katkıya ek olarak 17 milyar dolarlık yeni bir paket açıkladılar. Daha doğrusu bu yönetim kurulunda tartışılacak dedi Dünya Bankası Başkanı. Bu bağlamda da Amerika'nın etkisini görmek lazım. Amerika Birleşik Devletleri daha önce Türkiye'nin bu tarz destekler almasını bloke ediyordu. Artık burada farklı bir pozisyon görmeye başladık. Dolayısıyla bence Batı ile Türkiye'nin ilişkilerinin belli aşamada yapısal problemler devam etmekle birlikte en azından yumuşamaya başladığını, normalleşmeye başladığını görüyoruz. Çünkü küresel jeopolitik denklemde Türkiye'ye ihtiyaç duyuyorlar. Dolayısıyla bu anlamda da Türkiye'ye el uzatmış durumdalar. Türkiye'de karşılık verdi ve belli ölçekte süreçler yönetilmeye çalışılıyor diye düşünüyorum.
Peki Can, teşekkürler bugünkü değerlendirmelerin için.
Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
Sevgili dinleyenler, haftaya aynı gün ve saatte yeniden birlikte olmak ümidiyle hepinize hoşça kalın.
Küresel analiz.